Mısra-i Berceste. Caz. Bu vapuru kaçırırsam beni belki de cinnet basar. Belki de kanser olurum bu yıl sınıfta kalırsam. Nöbette uyursam eğer kitaplarımı yakarlar. Etimde şirpence çıkar bu kızı alamazsam. Bu işi bitiremezsem şehirden beni kovarlar. İzin kağıdım yanar konuşacak olursam. Bu senet bankalar kapanmadan ruhumun rengini kapatmayacak olursa ölür kuyuya düşen çocuk. Çocuğun mercan saati çatlar mutlaka. Koşup haber vermeliyim yetkili memura. Bahar geliyor, ilerliyor yeminler. Alnımı kapıp getirmeliyim denizi karşılamaya. Kırlangıcın kanadındaki kezzap, leylakta sıkışan buhar için nabzımı bulmalıyım. Nerede bulacaksam. Nabzımı. Çünkü ben kasadan fiş alarak yağmuru, selvileri zor durumda bıraktım. Benim yongalarımdan yapıldı bu çelenkler. Ben papatyaları şımartmadım diye oldu. Matahariler casus, Al Capone'lar gangster. İnmem gerek göz bebeklerimin altına. Beynimin ortasına büzülmeliyim. Gevşeyip kımıldayabilirim oradan sonra. Dum di dum. Duridim dubida. Kendi kalbimle kendi zamanımın arasındaki sarkaç püskürtüyor beni dünyaya. Bırakıyorum zerreciklerime kadar emsin beni. Atlantik ve Pasifik ve beş kıta. Koşmam gerek, yetişmem gerek yazgıma. Tutmam gerek, sormam gerek. Bilmem gerek. Esenlemem, kargışlamam, irkiltmem gerek. Niçin? Niçin? Niçin? Niçin kuyuya düşen çocuk? Niçin ölmesin?
Mısra-i Berceste başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve mikrofonda ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikte her zaman olduğu gibi beraberiz. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Değerli dinleyicilerimiz, bu bölümümüzde İsmet Özel'in 1987 yılında yayınladığı Erbayin kitabından söz edeceğiz. Erbayin, şairin 40 yaşına kadar yazıp yayınladığı Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler kitabı, Celladıma Gülümserken isimli 4 şiir kitabından ve bazı dergilerde yer alan şiirlerinden oluşan bir kitap. Şairin şiir kitabı üzerine söyleşeceğiz ama önce kitabın adından başlayalım değerli hocam. Yazar kitabına niçin bu adı vermiştir ve 40 rakamının önemi nedir?
Evet, 40 rakamının önemi bizim kültürümüzde olgunluk yaşı olmasıdır. 40'ın bizim kültürümüzde önem kazanmasının en temel nedeni hiç kuşkusuz peygamberimize 40 yaşında vahiy gelmesi. Bu yaşında olgunluk kemale erme yaşı olarak kabul edilmesidir. Erbayin 40 demek. Fakat kavramsal olarak tasavvufta 40 günlük bir çileyi doldurma, çile çıkarmak diye bir deyim var. Herhalde bununla bağlantılı o da. Hicri takvimde de 40 günlük kış dönemi diye bir ifade varmış. Fakat bizim Erbayin denildiğinde algılamamız gereken ilk husus, insan kemale ermiş, 40 yaşına ermiş, olgunlaşmış. Bundan sonra hayata genç bir insan olarak değil de olgun, görmüş, geçirmiş, tecrübe sahibi bir kişi olarak bakıyor anlamına geliyor. İsmet Özel'in Erbayin ismini vermesinin nedeni de elbette bunlarla bağlantılı olarak 40 yaşına kadar ne yapıp ettiysem bunları bir ortaya koyayım. bu bir aşama olsun.
40 yılın şiirleri olduğunu
yani
ifade etmiş.
Yani zaten sonraki baskılarda veya Erbay'ın tanıtılırken 40 yılın şiirleri ifadesi de kullanılıyor. 4 kitaptan oluşuyor Erbay'ın. İsmet Özel'in ben doğum tarihiyle hesapladım. 43 yaşındayken çıkmış ilk baskısı Erbay'ın. İsmet Özel'in kendisine özgü literatüründe de, şiir literatürümüzde de Erbay'ından bahsedilirken işte ilk 4 kitabı bir araya getiren kitap veya toplu şiirler ifadesi geçer. Fakat ben Erbay'ın'a İsmet Özel'in 5. kitabı olarak bakıyorum. Böyle algılamamın nedeni Erbay'ın bence bu kitabı oluşturan her kitap kadar, hatta bunları biraz daha aşan, daha ileri bir seviyede kendi içinde bir bütünlüğe sahip. Yani siz Erbay'ın'ı ister son şiirden ilk şiire doğru, ister ilk şiirden son şiire doğru okuyun. Somut bir süreç izliyorsunuz. Sanki bu kitap oturulmuş, tasarlanmış ve bu süreç gözetilerek yazılmış gibi. Ve bu yönüyle bizim şiirimizde 3 veya 4 kitabı bir araya getirip bambaşka yeni bir kitap kimliği, karakteri kazanmış
bir iş. Başka bir örnek var mı?
Yok. Sezai Karakoç'un böyle bir kitabı var. Şiirler 3. O da Sezai Karakoç'un ilk 3 kitabını bir araya getirmiştir. Körfez, Şah Damar, Sesler. Fakat Sezai Karakoç Erbay'ın gibi yeni bir isim vermemiş o kitaba. Şiirlerini 1, 2, 3, 4 diye sıralamakla yetinmiş. Eğer Karakoç da Erbay'ın tarzında yeni bir isim verseydi şiirler 3'e, o da Erbay'ın gibi kendi karakterini kazanan bağımsız bir kitaba dönüşebilirdi. Tabii Erbay'ın ilk kitap 1966'da, son kitap 84'te. Siz kitapların isimlerini söylediniz ama ben Celladıma Gülümserken ile ilgili küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Celladıma Gülümserken kitabı hep bu isimle anılır fakat uzun bir isim vardır. Tam adı Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar. İçerideki şiirlerden birinin de adıdır. Bu da alışıldık bir şey değildir. Bu kadar uzun bir şiir kitabı ismi pek alışıldık değildir. Herkes tek kelime veya iki kelimeden oluşan bir isim seçer. 84'te çıkıyor Celladıma Gülümserken. 87'de de sizin ifade ettiğiniz gibi Erbay'ın ilk baskısını yapıyor. Erbay'ın Türk şiirinde en çok okunan, en çok baskı yapan, en sağlam kitap diyebiliriz. En sağlam diye altını çizmemin nedeni, modern şiir okuyucusunu gittikçe kaybeden bir şiire dönüştü. Çok baskı yapması için kitabın biraz daha kitleye hitap eder bir nitelikte olması gerekiyor. Burayı nasıl ifade edeceğimizi bilmiyorum. Yani şiir sanatından taviz vererek kitleye veya çok sayıda insana ulaşabiliyorsunuz. Şiir sanatından taviz vermeden bu derece çok okunması, yeni baskılar yapması kitabın kendi içinde ayrıca dile getirilmesi gereken başarılarından birisi. Erbay'ın bence yayınlandığı tarihten itibaren şiir ortamına şair veya okuyucu olarak dahil olan herkesin başucu kitabına, başvuru kitabına dönüşmüştür. 80'li yıllardan bu tarafa Erbay'ını didik didik etmeyen bir şiir okuyucusu düşünemiyorum. Erbay'ın modern şiirimiz içinde şöyle bir özelliği de var. Biz örneğin, yani burada usta şairlerin isimlerini vermekte hiçbir sakınca yok. Modern şiirimizin zirveleri Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Edip Cansever, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Cahit Zarifoğlu ve İsmet Özel. Bu şairler içerisinde şiirleri ezberlenen, en çok ezberlenen şair İsmet Özel'dir. Erbay'ın ve Erbay'ın özelinde İsmet Özel şiirinin ezberlenme gibi de bir özelliği vardır. Erbay'ını baştan sona ezbere bilen arkadaşlarım var benim. Ayrıca örneğin siz, ben ezbere bilmiyorum fakat siz Erbay'ını rastgele açsanız, herhangi bir şiiri okusanız, araya da başka bir şairden bir mısra veya bir kelime karıştırsanız onu yakalarım. Yani o bu şiire ait değildir, yapabilirim.
Siz de özümsemişsiniz o
evet,
zaman.
Evet, Erbay'ını yayınlanışından itibaren 87 dediniz. 87'den bu tarafa ezberlercesine okumak şiir ortamının böyle artık olağanlaşmış, herhangi bir özelliğe dönüşmüş adeta kurallarından birisi. Benim de somut olarak Erbahin'e ilişkin bir hatıram var. Çok kıymetli Erbahin baskılarından bir tanesini kaybettim. İklim Yayınları basmıştı Erbahin'i ilk defa. Büyük olasılıkla ilk baskıydı. Sürekli okuduğum ve okudukça da şiirlerin veya mısraların kenarlarına not aldığım bir Erbahin'di. Askere giderken işte orada kitap okumaya pek fırsat olmaz. Onun için kitap falan götürmeyin gibi uyarılar yapılmıştı bize. Ama ben yine de yanıma Erbahin'i aldım. Erbahin'i de İşte geceleri uyumadan önce okuyordum. Dolabıma kaldırıp ya yastığımın altına koyuyordum ya da işte dolabıma kaldırıyordum. Amasya'da Acemi Birliği'nde iken, şimdi süreyi hatırlamıyorum ne kadar süre orada kaldık. Ama orada da ara ara okuduğum, notlar aldığım bir kitaptı. Dağıtım izni, usta birliğine gideceğiz. Dağıtım iznine çıktığımızda, ben Konyalıyım. İşte dağıtıma izne gideceğiniz için sevinçli oluyorsunuz. Ben son akşam yine okumuş ve kitabı yastığımın altına koymuşum. Sabahleyin işte yatağımızı düzelttik. Yola çıktık. Otobüs Konya terminaline girdi. Terminale girerken Erbahin'i yastığın altında unuttuğumu fark ettim. Otobüsten iner inmez çantamı didik didik ettim ama kitabı bulamadım. Benim usta birliğim de Bingöl'dü. Bingöl'e gittik. Bir iki ay sonra yine Amasya'dan oraya askerler geldi. Bir tane edebiyat öğretmeni arkadaş vardı. Onunla işte şiir, edebiyat sohbetleri falan yapıyorduk. Bir ara söz İsmet Özel'e geldi. İşte ben Erbahin'i okumamıştım dedi. O da Acemi Birliği'ni Amasya'da yapmış. Amasya'da herkesin elinde dolaşan bir Erbahin vardı dedi. Onu dedi aldım, okudum. Ben tabii ayağa kalktım. Kitabı tarif ettim. İşte sayfalarında şöyle şöyle notlar var mı? Var dedi. Getirdin mi kitabı? Yok, orada bıraktım geldim dedi. Benim Erbahin'im benden sonra askerliğini yapmaya gelen acemi erlerin
başucu kitabı
evet,
olmuş.
Yani ellerinde dolaşan bir kitaba dönüşmüş Amasya'da. Ama o kitabı kaybettiğim için çok üzülmüştüm. Üzülmemin nedeni o kitabımda yani yılların birikimi olan notlarımın olmasıydı. O açıdan bayağı üzülmüştüm.
Kıymetli bir esermiş. Evet. Üstelik ilk baskıymış hocam. Bu anınızdan sonra bir şiir aramız var değerli
tabii
hocam.
Ki.
Şiirimize kulak verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Tabii ki.
Mataram'da Tuzlusu. West Indies, Kızıl Elma, Itaki, Maçin. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Beyazların yöresinde nasibim kalmadı. Yerlilerin topraklarına karşı suç işledim. Zorbaların arasında tehlikeli bir nifak, uyrukların içinde uygunsuz biriyim. Vahşetim beni baygın meyvelerin lezzetinden kopardı. Kendime dünyada bir acı kök tadı seçtim. Yakın yerde soluklanacak gölge bana yok. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Uzak nedir? Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir? Başım açık. Saçlarımı ikiye ortadan ayırdım. Kimin ülkesinden geçsem şakaklarımda dövmeler beni ele verecek. Cesur ve onurlu diyecekler. Halbuki suskun ve kederliyim. Korsanlardan kaptığım gürlek nara işime yaramıyor. Rençberlerin o rahat ve oturmuş lehçesinden tiksinirim. Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler, sırtımda sağır kantarı gizli bilgilerin. Mataram'daki suya tuz ekledim. Azığım yok. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Bir hayatı, ısmarlama bir hayatı bırakıyorum. Görenler üstünde iyi duruyor derdi her bakışta. Askerken kantinden satın aldığım cep aynası, bazı geceler çıkarken uçarı bir gülümseyişle takındığım muşta gibi lükslerim de burada kalacak. Siparişi yargıcılar tarafından verilmiş bu hayattan ne koku ne yankı ne de boya taşımamı yasaklayan belgeyi imzaladım. Burada bitti artık işim. Ocağım yok. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.
İsmet Özel'in Erbay'ını dahil ettiği ve ilk şiirlerinin yer aldığı 1966 tarihli ilk şiir kitabı, Geceleyin Bir Koşudan başlayarak hayat şiir serüvenine uzanan bir yolculuk yapalım şimdi. 1966 tarihli ilk şiir kitabına ilişkin neler söylemek istersiniz?
Evet, şiir bağlamında hayatına dair bir yolculuk yapalım dediğiniz zaman İsmet Özel özelinde şu ayrımı koymamız gerekiyor. Şiirden başka bir hayatı yok. Veya bütün hayatı şiirinde. İsmet Özel böyle bir şair. Yazdığını yaşayan, hatta yaşadığını yazan bile değil. Önce yazıp sonra yaşayan bir şair. Ve şiiri diğer şairlerden daha farklı bir çerçevede milli refleks olarak tanımlayan bir şair.
Tarihe de aynı tutuyor aynı
evet,
zamanda yazdığı şeyler.
Yani tarih, toplum, işte... Toplum dediğimiz zaman özellikle millet kelimesinin altını çizelim. Yani ülkeyle kendini özdeşleştiren ve adeta bir insan halinde bu ülkenin sorun diyebileceğimiz veya mesele diyebileceğimiz hususlarını ortaya döken bir şair ve şiiri de bu çerçevede konumlandıran bir şair. İlk kitabı Geceleyin Bir Koşu bizim İsmet Özel algımız bugün için oluşmuş bir algı. Yani İsmet Özel dediğimizde şu özelliklere sahip bir şair aklımıza geliyor. Fakat Geceleyin Bir Koşu sanatsal anlamda mükemmel bir başarı sağlamış bir şiir kitabı. Fakat düşünsel, siyasi, toplumsal hatta diyebileceğimiz içerik bireye ilişkin olduğu ölçüde gündeme gelen bir özelliğe sahip. İlk kitabında İsmet Özel hayatla çelişen, toplumla uyuşamayan, hem kendini hem içinde yaşadığı toplumu, ilişkilerini eleştirel bir gözle inceleyen bir delikanlı profili çiziyor. Burada sorun önemli ölçüde kendisidir. Kendisinin hem kendi içinde hem toplum içinde nasıl konumlanacağıdır. Sonraki şiirlerine dair elbette ilk kitapta da yani Evet İsyan'a ve sonrasına ilişkin biz ipuçları bulabiliriz Geceleyin Bir Koşu'da. Örneğin Tüfenk başlıklı bir şiir vardır. Fakat bu da pek siyasi, ideolojik hatta düşünsel tepkilerden ziyade varoluşsal diyebileceğimiz kendine dönük ve o damardan topluma bulaşan bir çerçeveye sahiptir buradaki şiirler. Ama ben dinleyicilerimizin daha iyi ve kolay anlamaları için şöyle bir kıyaslama yapayım. İsmet Özel'in ilk şiir kitabı bizim ikinci yeni dediğimiz şairlerin ilk şiir kitaplarına benzer. Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip Cansever... Yani buradaki ilk kitap çerçevesiyle İsmet Özel'in ilk kitap çerçevesi neredeyse birebir örtüşür. Aynı sorunlar veya benzer konular etrafında dolaşan bir atmosfer vardır bu kitaplarda. Fark İsmet Özel'in ikinci kitabıyla gelmiştir.
Evet. Önce içe dönük sonra dışa dönük bir kitap bakış açısıyla mı kaleme alınmış?
Dışa dönük yerine toplumsal içerik desek evet daha iyi olur. İkinci kitap yani Evet İsyan'dan itibaren bizim İsmet Özel farkı dediğimiz husus bu şiire gelmiştir. İsmet Özel farkı dediğimiz husus da nasıl tanımlayalım? Türk şiirinde bir toplumcu gerçekçilik olgusu var. Buna ilişkin bir literatür ve içerik var. Toplumcu gerçekçilik dediğimizde de işte Mehmet Akif'i hatırlıyoruz. Nazım Hikmet'i hatırlıyoruz. Böyle bir hat var. İsmet Özel için Nazım Hikmet'in yazmayı başaramadığı şiiri yazmayı başaran şair tanımlaması kullanır literatür. Bu tanımlamaya aynen katılıyorum ben. Çünkü Nazım Hikmet mesela bazen burada şiiri boş verelim, nesren meramımızı daha iyi anlatabiliriz anlamında mısraları da vardır Nazım Hikmet'in. Yer yer retorik yapar, yer yer düz yazıya kayma diyebileceğimiz zaaflar sergiler. Fakat toplumu, sorunlarını ve sizin toplumun yönelmesini istediğiniz idealler doğrultusunda kanalizesini diyelim. Bu siyasi içerik veya toplumsal içerik diyebileceğimiz bir boyut katıyor şiire. Genellikle hangi şair şiirine bu boyutu katmışsa sanat açısından şiiri zayıflamıştır. İsmet Özel ise ikisini de en üst perdeden mükemmel sentez diyebileceğimiz bir biçimde başarmış bir şairdir. Hatta şöyle bir anekdot anlatıyor söyleşilerinden birisinde. Bu şiirler biraz siyasi içerikli, toplumsal içerikli şiirler. Kitaptan önce dergide yayınlanma aşamasında ünlü eleştirmenlerden birisi, İsmet abi isim vermiyor, onun için kim olduğunu bilmiyoruz. Hani bu şiirlere önceki şiirlerin gibi değil, yani sanatsal içerik diyebileceğimiz bir çerçevede değil, siyasi. Bu açıdan biraz eleştirir, az beğenmiş gibi yapar. Ama Evet İsyan kitabı yayınlandıktan sonra en büyük övgülü yazıyı o eleştirmen yazar. Keşke adını verseydi ama adını vermiyor.
İpuçlarını da bulmak mümkün değil herhalde.
Yani bühtan etmiş oluruz kim olduğunu bilmediğimiz için.
Evet. Şairin üçüncü şiir kitabına geçelim o zaman şimdi. Cinayetler kitabındaki ürünleri, evet. Özel'in hayatıyla şiirlerinin birebir yol aldığı veriler olarak değerlendirmek mümkün mü?
Evet, bence mümkün. Hatta en çok mümkün olan kitap.
Cinayetler kitabı değil mi?
Çünkü Amentü şiiri üçüncü kitaptadır. Cinayetler kitabındadır ve orijinali, Cinayetler kitabının orijinali galiba Mazot şiirinin girişi. Üzerime yüreğimden başka muska takmadan konuşmak istiyorum. Cinayetler kitabı bu sözlerle başlar. Yüreğimden başka muska takmadan konuşmak istiyorum. Benim üzerime atılı işte kültür, ideoloji, siyaset ne varsa bunların hepsini bir kenarda bırakarak sadece yüreğimle konuşmak istiyorum diyen bir kitap. Ve Amentü yanılmıyorsam kitabın son şiiri. Yani Amentü'ye ulaşan bir süreç izleriz biz Cinayetler kitabında. Bu süreçte herkesin bildiği üzere şairin hidayet diyebileceğimiz noktayla sonuçlanıyor. Hatta bu noktaya ilişkin şöyle bir anekdot anlatır İsmet Özel. Bu anekdotu ben de çok severim. Amentü şiiri dergide, Sezai Karakoç'un Diriliş dergisinde yayınlanır. Oradaki yayınından sonra zaten İsmet Özel düşünce değiştirmiş, hayat tarzını değiştirmiş anlamında bir haber niteliği de taşımıştır Amentü şiiri ve patlamıştır Türkiye'de. Bir de İsmet Özel'in Evet İsyan'la edindiği o siyasi kitle algısının üzerine bu değişim gelince tabii herkes İsmet Özel'i konuşmaya, tartışmaya, niçin böyle bir iş yaptı gibi şeyler de dahil olmak üzere başlamıştır. Sezai Karakoç'la Cemal Süreya arkadaştır. Siyasal Bilgiler okul yıllarından gelen yakın bir arkadaşlıkları söz konusudur. Dirilişte İsmet Özel şiir yayınlamaya başladıktan sonra Amentü'den falan sonraki süreçte bir gün birlikte otururlarken bu anekdotu İsmet Özel anlatıyor. Bu anekdot çok güzel bir anekdot çünkü konu İsmet Özel. Konuşan da iki kişi, Sezai Karakoç'la Cemal Süreya. Bu anekdotu aktaran kişi de İsmet Özel. Cemal Süreya Sezai Karakoç'a İşte İsmet Özel değişti diyorsunuz ama şiiri değişmedi. Hala bizim gibi yazıyor diye takılıyor. Sezai Karakoç da Cemal Süreya'ya şu cevabı veriyor. Sizin gibiyken de bizim gibi yazıyordu. Onun için değişmedi diyor. İsmet Özel bu anekdotu büyük bir keyifle aktarıyor. Tabii Cemal Süreya'nın böyle konuşmasının nedeni İsmet Özel şiirinin mesela terminolojisinin değişmesi bekleniyor. Kelimelerinin değişmesi bekleniyor. Oysa İsmet Özel böyle yapmamış. Hidayetinden sonra hiçbir şiirinde hiçbir değişiklik yapmamıştır. Oysa Necip Fazıl yapmıştır örneğin. Keşke o da yapmasaydı.
Evet değerli hocam, yavaş yavaş da süremizin sonlarına doğru geliyoruz. Son bir soruyla da noktalayalım söyleşimizi. İsmet Özel 1987 yılında tüm şiirlerini Erbayin adlı kitapta bir araya getirmesinden sonra uzun bir suskunluk dönemine girmiş ve şair 92 yılının başına kadar şiir yayınlamaz. Bu dönemi nasıl okumak lazım?
Bu dönemi nasıl yorumlarsak yorumlayalım. Yani eksik kalır çünkü bunu şairin doğrudan kendisinin yorumlaması lazım. Ama ben düz yazıyla veya şiir dışı tırnak içinde aksiyonerlik veya düşünce adamlığı anlamındaki işlerle uğraşmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum. Bizde şairler toplumun sözcüsüdür. Bu özellikle Tanzimat'tan bu tarafa böyledir. Hatta bizim toplumumuzdaki bütün ideolojilerin sözcüleri de şairlerdir. Büyük şairlerimizin hepsi adeta Türkiye'nin sözcüsü gibi, savunucusu gibi sorunların, toplumu ilgilendiren sorunların hepsiyle uğraşmışlar. Bu yolda meram anlatmaya çalışmışlar. Gazetelerde yazılar yazmışlar, konferanslar vermişler. Böyle bir hayat var şairlerimizin geçmişinde. İsmet Özel de işte 70'li yılların sonlarından itibaren düşünce yazıları yazmaya başlıyor. 80'li yıllarda bildiğim kadarıyla 80'li yıllar boyunca yazı yazdı. Daha 80'lerden sonra da epey yazı yazdı. Düz yazıları da en az şiirleri kadar kıymetli. Türkiye'yi kendimizi tanıyabilmek için, yorumlayabilmek için İsmet Özel'in düz yazıları da vazgeçilmez niteliktedir. Şiiri neyse düz yazıları da odur. Şiiri iyi, düz yazıları kötü, düz yazıları iyi, şiiri kötü böyle bir ayrım bence saçma. Eğer kaliteli bir kafa, dağarcık, kişi, zeka varsa ortada, bundan sadır olan şiir neyse düz yazıda odur.
Zaten hem şair hem de düşünce adamı kimliğiyle birlikte ele almak gerekiyor.
Her iki alanda da başarısını ortaya koymuş bir kişilik.
İmzasını atmış bir kişilik. Söylenecek daha çok söz var ama süremizin de sonuna geldik değerli hocam. Katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe'ydi. Değerli dinleyicilerimiz, bu haftada Mısra-i Berceste'nin sonuna geldik. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın.
Dişlerimiz arasındaki ceset.
Biz, şehir ahalisi, kara şemsiyeliler, kapçıklar, evraklılar, örtü severler. Çığlıklardan çadır yapmak şanı bizdedir. Bizimdir yerlere tükürülmeyen yerler. Nezaketten, haklılardan yanayızdır hepimiz. Sevinmemiz çapkıncadır, ağlatır bizi küpeşteler. Yaşamak deriz, oh diyor, ne kadar tek düze. Katliamlar ne kötü be birader. Güneş neredeysek orada bulur bizi. Ya cunup ve yalancı veya miskin ve ülser. Falımız neyse çıksın diye açarız indeksleri. Sayılar bizi bulur, o ayıp işaretler. Saframızla kesemizi birleştiren anatomi bilgisi, hadım tarih, kundakçı matematik, geri kafalı gramer. Evet, bunlar gizlice örgütlenerek alnımıza, verem olmak üretimi düşürür ibaresini çizer. Biz, şehir ahalisi, üstü çizilmiş kişiler, kalırız orada. Senetler, ahizeler ve tren tarifesiyle. Kim bilir kimden umarız. Emre bil maruf, kim bilir kimden umarız. Nehy anil münker. Bize yalnız oğulları asılmış bir kadının memeleri ve boynu itimat telkin eder. Mısra-i Berceste.